Ayrım 20.
Türk milleti Aziz Peygamberini çok sevdiği ve saydığı için Arabistan'dan gelen ve peygamber neslinden olduğunu söyleyen herkesi bağrına basmıştır. Ona elinden gelen her yardımı yapmıştır. Bu hal eski devirlerde olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Eski şairlerimizden birisi, Mesih'i gökten insen sana yer yok, yürü var gel Arap'tan ya Acem'den diye yazmıştır. Bugün de nice kişiler vardır ki, ben Abdülkadir Geylani neslindenim diye yurdumuza gelmiş itibar görmüştür. Türk milleti dindardır, büyük velilere hayrandır. Onların neslinden geldiklerini söyleyenlere canını verir. Tahirül Mevlevi merhumun Mesnevi şerhinin 7. cildinin 685. sayfasındaki şu açıklamayı dikkatle okuyalım. Yakın zamanlara kadar bazı kimseler şöhret bulmak, hürmet görmek için Es-Seyyid filan diye bir mühür kazdırır ve onu kullanırdı. Seyyidlik İran'da pek ehemmiyetli olduğu için bazı açık gözlüler başına yeşil bir sarık sarar, beline de yeşil bir kuşak dolar, Seyyidim diye ortaya çıkarlardı. İstanbul'un Limon İskelesi meydanında genişçe bir iskemleye oturmuş yeşil sarıklı adamlar vardı ki bunlara yedi emirler derler. Onlara okunmaya gelenler iyice bir para verirlerdi. Mevlana Cami-i Baharistan adlı eserinde yazar ki, birisi böyle seyyidlerden birisine sövmüş saymış. Seyyid yahut sahte seyyid. Her namazda Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali seyyidina Muhammed diye salat okuduğun halde bana ne cesaretle sövüyorsun diye sormuş. Söven de ben maddi manevi asıl seyyid olanlara salat ve selamımı kayıt altına alırım. Sen onlardan değilsin cevabını vermiş. Bununla beraber seyyidler hakkında hüsn-i zan göstermek de edep iktizasıdır. Ve onların ceddi kerimi olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hürmet icabıdır. Hiç olmazsa onlara kötü zanda bulunmamalı. O zalim bahçıvan bir takım boş sözler söyledi. O fakih de onları dinledi. Sonra kalktı, Şerif'in arkasından eve doğru gitti. Şerif'in yanına varınca, ey eşek dedi. Seni bu bağ kim çağırdı? Sana hırsızlık peygamberden mi miras kaldı? Arslanın yavrusu arslana benzer. Söyle bakalım sen peygambere ne yüzden benziyorsun? O alçak bahçıvan doğru yoldan çıkmış olduğu için haricilerin peygamber evladına yaptıkları eza ve cefayı ona, o şerife yaptı. Harici, Sıffin muharebesinde Hazreti Ali'ye isyan etmiş olan o devrin kanun nizam tanımayan bir çeşit anarşisti, teröristti. Şerif bahçıvanın dayağından perişan, harap bir hale gelince fakihi hayalinden geçirerek dedi ki, ben sıçradım sudan çıktım, ben nöbetimi savdım. Sen şimdi yapayalnız kaldın, ayağını denk al. Artık davul gibi karnına tokmak yiye dur. Ben şerif değilsem de, senin sohbetine layık bir arkadaş olamadımsa da, senin için bu zalimden daha değersiz, daha aşağı değilim ya. Bahçıvan şerifi dövüp ondan kurtulunca geldi, fakihi buldu. Ona dedi ki, sen fakih misin? Fakihlik nerede, sen nerede? Ey her aşağı kişiye ayıp kesilen, ar olan en günahkar, en kötü insanlar bile senden utanırlar. Ey eli kesilesi, bağa girersin de izin var mı, müsaaden var mı demezsin. Bu mu senin fetvan? Böyle bir ruhsatı, izini, İslam hukukuna ait fetvaları ihtiva eden tanınmış kitaplardan vasıtta mı okudun, yoksa muhıtta mı var? Fakih, hakkın var vur dedi. Vur ki fırsat eline geçti. Dostlardan ayrılanın layıkı budur. Ermiş bir zatın Bayezid-i Bestami Hazretlerine Kabe benim etrafımda tavaf et demesi. Ümmetin şeyhi Bayezid-i Bestami hac ve umre için yola düşmüş Mekke'ye doğru koşup gitmedeydi. Bayezid-i Bestami Hazretleri tanınmış velilerdendir. Hicretin 3. asrında yaşamış, en kuvvetli rivayete göre 261 tarihinde vefat etmiştir. O gittiği her şehirde önce oranın azizlerini arıyor. bu şehirde basiret sahibi gönül gözü açık kim var diye şehri dört dönüyordu. Bir şehirde Bayezid hilal gibi boyu bükülmüş, küçülmüş, incelmiş bir pire rastladı. Onda velilerin nurunu gördü. Ondan velilerin sözlerini duydu. O pirin gözü görmüyordu ama gönlü güneş gibiydi. Rüyasında Hindistan'ı görmüş fil gibi coşkun bir halde bulunuyordu. Filler bir inanca göre kendi ilk vatanları olan Hindistan'ı rüyalarında görünce vatan özlemine kapılır da coşkunluk gösterirlermiş. Bayezid'in gördüğü veli de ezel alemini hayal ettiğinden coşkun ve cezbeli bir haldeymiş. Bayezid o pirin huzurunda oturdu. Halini hatırını sordu. Onu hem çok fakir buldu hem de çoluk çocuğunun çok olduğunu anladı. O şeyh, "Ey Bayezid, nereye gidiyorsun? Gurbet eşyasını nereye çekip götürüyorsun?" diye sordu. Bayezid, "Bir an önce Kabe'ye gitmek istiyordum." cevabını verdi. Şeyh, "Yanında yol masrafı olarak neyin var?" dedi. Bayezid, 200 dirhem gümüş param var. İşte şuracıkta. Elbisemin ucuna sımsıkı bağlamışım," dedi. Şeyh dedi ki, "Kalk etrafımda 7 defa dön. Bu dönmenin haçtaki tavaftan daha iyi olduğunu bil." "Ey cömert Bayezid, o 200 dirhem gümüş parayı da benim önüme bırak. Böyle yapmakla kendini hac etmiş, muradına ermiş bil. Umre yapmış, ölümsüz bir ömür bulmuş. Safada koşarak safvet, temizlik, lekesizlik kazanmış olursun. Canımın gönül gözüyle gördüğü Allah'a yemin ederim ki Cenab-ı Hak beni kendi evinden yani Kabe'den daha üstün yaratmıştır, evini seçmiştir. Kabe Allah'ın lütuf ve ihsan evidir ama benim yaratılışım, varlığım da Hakk'ın sır evidir. Allah o evi yani Kabe'yi İbrahim ve İsmail aleyhisselama yaptırdığından beri onun içine girmemiştir. Fakat benim bu gönül evime ondan başkası giremedi. Nebilerin ve velilerin Allah'ın nazarında Kabe'den daha değerli oldukları ariflerce beyan buyurulmuştur. Çünkü Kabe iki peygamber tarafından yapılmış bir bina, halbuki nebiler ve veliler Allah'ın yarattıkları varlıklardır. Elbette Allah'ın yarattığı insanın meydana getirdiği bir binadan daha değerlidir. Mevlana'nın buyurduğu gibi Kabe'ye Allah'ın evi deniliyor ama haşa, orası Hakk'ın oturduğu bir ev değildir. Allah makamdan münezzehtir. O her yerde mevcut, hazır ve nazırdır. Kabe'nin içinde de bizim anladığımız manada oturmaz. Halbuki yerle gökler beni içine alamadı. Lakin mümin, temiz, günahlardan kurtulmuş kulumun gönlü beni kapladı, içine aldı. Kutsi hadisi gereğince, gerçek müminlerin gönülleri Allah'ın tecelligahı ve nazargahıdır. Derviş Yunus da, "Ararsan Mevla'yı kalbinde ara, Kudüs'te, Mekke'de, Hicaz'da değildir," demiştir. Mevlana da bir gazelinde, "Ey hacca gitmiş olanlar, nereye nereye gidiyorsunuz? Sevgili buradadır, buraya geliniz, buraya geliniz," diye buyurmuştur. Molla Cami de, "Kabe Azeroğlu İbrahim'in binasıdır. Gönül ise pek yüce olan Allah'ın nazargahıdır," demiştir. İsmet ismindeki bir şair de, "Hacı Kabe yolunda koşuyor, bense Hakk'ın didarına talibim. Hacı evi arıyor, bense ev sahibini," demiştir. Bir mesele akla geliyor. Acaba Bayezid'in o büyük velinin etrafında tavaf etmesiyle kendisinden hac farzası sakıt oldu mu? Yani o hacı oldu mu? Belki bu vaka Bayezid'in ikinci hacca gidişi sırasında olmuştur. Eğer olmadıysa Bayezid hacı olmak için muhakkak bu vakadan sonra hacca gitmiştir. Çünkü Hazreti Muhammed Kabe'den de bütün nebi ve velilerden de üstün olduğu halde hicretin 10. senesinde hac vazifesini yapmış, hacı olmuştur. Bu vazife ondan bile kaldırılmamıştır. Kendisi ermişlerin ermişi olduğu halde hac farizasını yerine getirmiştir. Madem ki sen beni gördün, Allah'ı görmüş oldun ve doğruluk ve ihlas Kâbesi'nin çevresinde tavaf ettin. Bana hizmet Allah'a kulluk etmektir, onu övmektir. Sakın hakkı benden ayrı sanma. Sen gözünü aç da bana öyle bak ki insanda hakkın nurunu göresin. Bayezid bu nükteleri, bu derin manalı sözleri can kulağı ile dinledi, onları altın bir küpe gibi kulağına taktı. Velilerin huzurundan uzaklaşırsan, onları ziyarete gidip dualarını, sevgilerini kazanmazsan, hakikatte Allah'tan uzaklaşmış olursun. Her dem her vakit padişahların gölgesini iste. Çabuk ol da o gölge yüzünden güneşten de iyi bir hale gir. Mana nurlarıyla aydınlanmış bir insan ol. O şeyhin yüzünden Bayezid'in derecesi yüceldi, fazileti arttı. Hakikat yolunun sonuna eriştiği halde ondan sonra bir son tasavvuf edilemeyecek olan bir makama vardı. Hastalık, ağrı, sızı, içinde merhametler bulunan bir hazinedir. Hastalık, ağrı, sızı, içinde merhametler bulunan bir hazinedir. Deri, ten, beden yıpranınca, bozulunca öz yani ruh tazelenir. Kardeşim, karanlık yere, soğuğa, gama, ızdıraba, halsizliğe, derde sabretmek, ab-ı hayat kaynağıdır. Manen mest olmak kadehidir. Çünkü bütün yücelikler, yüksek ve manevi dereceler tevazu ve alçalıştadır. Manevi bahar mevsimleri ve çiçekleri sonbaharların içinde gizlenmişlerdir. Sonbahar da ilkbaharın içinde saklıdır. Bu sebeple sonbahar gibi olan hastalıktan, yoksulluktan ürkme. Gama ve kedere yoldaş ol, yalnızlığa alış. Yaşadığın müddetçe uzun bir ömür, yani ebedi hayat isteğinde bulun. Bu mesnevi beyti Fuzuli Hazretlerinin şu beyitlerini hatırlatıyor. Bu alem kim, gönül kaydın çekersin mihnetü gamdır. Fena ser menzilin seyreyle kim bir hoşça alemdir. Anup tenhalığı kabr içre nefret eyleme zinhar. Tarik-ı insi tut kim her avuç toprak bir ademdir. Nefsin sana bu hastalık, bu ızdırap, bu yalnızlık kötüdür diyecek olursa onu dinleme. Çünkü onun işi hep tersinedir. Sen aklını başına al da nefsin dileğine aykırı iş yap. Dünyada bütün peygamberlerin vasiyeti hep böyledir. Sonunda pişman olmamak için yapacağın işlerde danışman, müşavere etmen gerekir. Sonunda pişman olmamak için, hiç olmazsa az bir zararla kurtulmak için yapacağın işlerde müşaverede bulunmak ve danışmak gerekmektedir. Peygamberlerin bu tavsiyelerine karşı ümmetler, kimin ile istişare edelim diye sordular. Peygamberler de kendilerine uyulan akıllı kişilerle cevabını verdiler. Eğer sen kimseyi bulamaz da kendi nefsine danışırsan, o alçağın dediğinin aksini yap. Nefsin sana namaz kıl, oruç tut diye buyurursa bile inanma. Nefis hilecidir, onun emrinden bir hile doğabilir. Yapacağın işlerde nefsine danışmak, ne derse onun aksini yapmak kemaldir, olgunluktur. Eğer nefisle başa çıkamaz ve onun direnmesine karşı koyamazsan, o zaman hakiki bir dostun yanına git, onunla uzlaş. Akıl bir başka akıldan güç kuvvet kazanır. Şeker kamışı da şeker kamışından olgunlaşır, güçlenir. Ben kendi nefsimden öyle şeyler gördüm ki, nefis büyüsüyle insandan aklı alır da insan iyi kötüyü ayırt edemez olur. Hazreti Mevlana gibi büyük bir velinin de nefis hilesi, nefis mücadelesi bulunur mu diye şaşmamalı. Yusuf aleyhisselam nebilerin büyüklerinden olduğu halde, ben nefsimi terbiye edemem çünkü nefis hakikaten kötülükle ve şiddetle emreder. Meğer ki Rabbim o nefsin sahibini esirgemiş ola. Çünkü Rabbim çok yargılayıcı ve çok esirgeyicidir. Yusuf suresi ayet 53 buyurmuştur. Demek ki peygamberlerde de, velilerde de nefsani arzular vardır. Aziz ve eşsiz Peygamber Efendimiz de bir hadislerinde, şeytan her insanın damarlarında dolaşmaktadır diye buyurmuş. Sahabeden biri, ya Resulullah, senin de şeytanın var mı diye sorunca, evet benim de şeytanım var ama ben onu Müslüman yaptım diye cevap vermiştir. Nefis sureti haktan görünür. İyiye doğru gitmen için sana yeni yeni vaatlerde bulunur. Sonra tutar o vaatleri, tevbeleri binlerce kere bozar. Cenab-ı Hak sana 100 yıllık ömür bağışlasa yine uslanamazsın. Bu nefis seni her gün yeni bir bahane bulur, aldatır. Nefis soğuk vaatleri, sonunda seni perişan edecek arzuları tatlı dille, güler yüzle, sıcak ve kabul olunacak bir şekilde söyler ve seni kandırır. O öyle kuvvetli bir büyücüdür ki insanı büyüler ve kıskıvrak bağlar. Ey Hakk'ın nuru ve ışığı olan Hüsamettin Çelebi, gel sen olmayınca ham kişiler ıslah olmaz, doğru yolu bulamaz, nefsani isteklerden kurtulamaz. Mevlana'nın Hüsamettin Çelebi'ye karşı duyduğu sevgiyi, güveni ifade eden bu beyitler çok düşündürücüdür. Hüsamettin Çelebi, Hazreti Pir'in halifesidir. Cenab-ı Mevlana Hak yoluna girmek isteyenlerin terbiyesini Hüsamettin Çelebi Efendi'ye havale buyurmuştu. Bu beyitlerde onun şahsında insanı kamili görüyor. Bizi nefsin, nefsani arzuların saldırısından ancak sen kurtarırsın diye iltifatta bulunuyor. Ey nefesi denizin nefesinden de kuvvetli olan Hüsamettin Çelebi! Bir nefis cehennemi alevler saçmaya başladı. Onun üstüne üfle de söndür. Ey felek, acımayı Allah'ın rahmetinden, acıyışından öğren. Ey felek, ahir zaman fitnesi koparmak için pek hızlı dönüyorsun. Azıcık aman ver. Ey felek, sen bizi öldürmeye kastetmiş keskin bir hançersin. Bizden kan alacak zehirli bir neştersin. Ey felek, acımayı Allah'ın rahmetinden, acıyışından öğren. Bizim gibi aciz karıncaların yüreklerini yılan gibi sokma. Bu kainatta, bu yapının üstünde senin çarhını döndüren Allah hakkı için olsun. Kökümüzü kazımadan önce bize biraz acı. Acı da dönüşünü değiştir, biraz da başka türlü dön. Mevlana'nın bu beyti Hüseyin Rifat merhumun Hayyam'dan tercüme ettiği şu mealdeki rübayı hatırlatıyor. Ey felek, uymadı amalime asla dönüşün. Beni azade yaşat, kayda münasip değilim. Na ehillerle akılsızlara meylin var ise, ben de pek akıl ile ehliyete sahip değilim. Yaratıcının emriyle önce bize dadılık ettin. Bizim beden fidanımız sudan ve topraktan yetişti. O emir sahibinin hakkı için, o dadılık hakkı için bize acı. Ey felek, seni saf ve tertemiz olarak yaratan, seni sayısız meşalelerle donatan, süsleyen o eşsiz, o pek büyük padişahın hakkı için. Allah seni öyle mamur, öyle güzel, öyle ölümsüz yarattı ki, dehri inancında bulunanlar varlığını ezeli sandılar. Senin sonradan yaratıldığına inanmadılar. Dehri inancında olanlar, bu kainatın ezeli ve ebedi olduğuna, yani böyle gelip böyle devam edeceğine inanırlar. Bu kainatın sonu geleceğini kabul etmezler. Kainatı yaratan Allah'a da inanmazlar. Bizi ancak zaman öldürür derler. İnsanın da ot gibi yetişip ot gibi kuruyacağını sanırlar. Kabir hayatını ve oradaki bir takım olayları inkar ederler. Allah'a şükür biz senin başlangıcını, yani ezeli olmadığını, sonradan yaratıldığını bildik. Bize senin sırrını peygamberler söylediler. İnsan evin sonradan yapılmış olduğunu bilir. Fakat orada ağ gerip yuva yapan örümcek bunu ne bilsin? Sivrisinek bu bağın kimden kaldığını, ne zamandan beri var olduğunu ne bilir? O baharda doğmuştu, kışın ölecektir. Tahta içinde çok zayıf ve güçsüz halde doğan küçük kurt, içinde yaşadığı tahtanın fidan olduğu vakitteki halini hiç bilir mi? Eğer küçük kurt içinde doğduğu tahtanın ne olduğunu, fidanının dikilip büyüdüğünü ve nihayet kuruyup kesileceğini ve tahta olacağını bilseydi, o kurt suretinde, kurt şeklinde bir akıl olurdu. Akıl, yani kamil insan, kendini çeşitli renklerde gösterir. Fakat o renklerin, o suretlerin hepsinden peri gibi çok uzaktır. Peri ne demek? İnsan melekten bile yücedir. Ey cahil ve gafil kişi! Sen sinek kanatlı olduğun için çok aşağılarda uçabiliyorsun. Yükseklere çıkamıyorsun. Yüksek konuları kavrayamıyorsun. İnsanoğlunun cahil kişilerinin meleklerin cahillerinden, peygamberler ve veliler gibi insanoğlunun üstün kişilerinin de meleklerin üstün olanlarından daha üstün olduğunu arifler kabul etmişlerdir. Ey gafil, aklın yücelere doğru uçuyor ama taklit kuşun aşağılarda yemleniyor. Peygamberlerin mucizelerini, velilerin kerametlerini akli yönden inkar edenlere ve akıllarına güvenerek kurtulacaklarını sanan felsefecilere Mevlana burada tarizde bulunuyor. Taklit bilgisi, yani okumakla, işitmekle öğrenilen bilgi ruhumuza vebaldir. O bilgi iğretidir. Bizse o bizim malımız diye oturup kalmışız. Taklit bilgisi ile akıl bilgisi olmaktansa bilgisiz kalmak ve işi deliliğe vurmak daha iyidir. Mevlana gönül ilmini değil taklit ilmini istemiyor. Bağdatlı Ruhi, unutup bildiğini arif isen nadan ol, bezmi vahdette ne alim ne ilm isterler derken aynı şeyi kastetmiştir. Molla Camii ise öğretici kimdir, aşktır. Sükut köşesi öğrenmenin dershanesi, ders konusu hayret. Benim gönlümde o mektepte ders okuyan bir çocuktur diye buyurmuştur. Her nede nefsani bir yarar, bir fayda görürsen ondan kaç. Nefsini öldüren, sana zehir gibi acı gelen ibadetleri yerine getir. Nefsi dirilten ağabey hayatı ise yerlere saç. Birisi seni överse hoşlanmak şöyle dursun, sen ona hakaret et, küfret, sermayeni, kazancını da müflise, yani yoksula borç olarak ver. Seyyid Eceli'nin neden bir fahişeyi nikahla aldın sorusuna delkakın özür getirmesi. Tirmiz vilayetinin emiri Seyyid Ecel bir gece Delkak adlı Nedim'ine dedi ki, aceleyle bir kahpeyi nikah ile almışsın. Evlenme düşüncesinde olduğunu bana söyleseydin, seni namuslu, afife bir hanımla evlendirirdim. Delkak dedi ki, 9 tane namuslu saliha kadın aldım, hepsi de kahpe oldu. Ben de bu gamla eridim gittim. Bunun üzerine ben de hakkında hiçbir soruşturma yapmadan, bilgi edinmeden, nasıl olduğunu araştırmadan bu kahpeyi aldım. Görelim bakalım bunun sonu nereye varacak? Ben birçok defalar aklı denedim fakat bir faydasını göremedim. Şimdiden sonra işi deliliğe vuracağım. Delice hareket edeceğim. Eminliği bırak, korkulu yere var. Korku içinde bulun. Ardan, hayadan vazgeç, rüsvay ol. Adın kötüye çıksın.